Ayrım 17, sayfa 174. O her zaman dimdik duran başını bu kez Gülsema'ya çevirmeye korkmuş da öylesine ortaya söyleyivermiş. Söylediği yerde ortada asılı kalmış cümlesi. Yüzüne bile bakmadan odadan çıkan kızının ardından kısacık kaçamak bir bakış fırlatıp kendi kendine konuşur gibi kırgın mırıldanmış. Tenezzül edip de bir cevap bile vermiyor insana. Gülizar ilk kez o günlerde annesinden dinlemiş Gülnihal teyzesinin hikayesini. Gencecik yaşında Mehmet Selim'e nasıl vurulduğunu, sevdiği alıp başını gidince hasretliğe dayanamayıp gün güne eriyip bittiğini, gün güne aklından yitirdiğini, sonunda herkesin uykuda olduğu bir gece kendisini bostanın kıyısındaki çınar ağacına astığını. Gülnihal teyze onun babasını alıp yüreğine koydu. Biz dar zamanda evimizi açmışız, çok mu? Gülsema'nın bu sözleriyle evde yalnızca Jakob Emin'e değil, o güne dek pek adı anılmayan Gülnihal'e de bir yer açılmış. Mehmet Selim Bey'in yıllar önce yüreğindeki kor ateşle resmettiği ve ölmeden önce San Francisco'dan oğluna gönderdiği Gülnihal tablosu, o günlerde İbrahim'in elleriyle yaptığı çerçeveye yerleştirilmiş ve prensesin yüzünden aşağı ince ince akıttığı gözyaşları, "Kardeşim, güzel kardeşim benim" ünlemeleri arasında salonun baş köşesine asılmış. Yemyeşil gözleri, buğday sarısı saçları, gül dudağıyla çıtı pıtı bir çocuk kadın. Gülizar anneannesine hiç benzemeyen annesinin aslında her şeyin teyzesinden aldığını ilk kez o zaman Gülnihal tablosuna bakınca anlamış. Ama evin bir türlü kasvetten kurtulmayan havasına biraz menekşe rengi katan bu tablonun aynı zamanda 33 yıl sonra Gülnihal'in iade-i itibarı demek olduğunu farkına varmamış elbette. Gülsema da küçük kızının gönlünün Emine meylettiğini aylar sonra bambaşka bir mevzunun tam ortasındayken ve tesadüfen fark etmiş. Akşam yemeği öncesi herkesin radyonun başına toplandığı bir sıraymış. Ajans bittiğinde Avrupa'yı bir üçten bir uca kana bulayan harp ve yıkım haberlerinin üzerine bir süre kimseden ses çıkmayınca 12 yaşından beri zorlukların, sıkıntıların önünde kolay kolay yılmamaya talimli Gülsema, bu sinik suskunluğu bozma gayretiyle yerinden kalkmış, büfenin üzerindeki nüfus cüzdanını alıp yüzünde belli belirsiz bir kıvançla kocasına dönmüş. "Bugün bir hayli iş hallettim. 2 aylık ekmek karnesi tamam. Kapı bezinde aldım." Nüfus cüzdanının arka sayfasındaki notu okurken İbrahim'in yüzünde keyifli bir gülümseme belirmiş. 1. ve 2. teşrin 1942 ekmek karnesini almıştır. Yerli mallar pazarlarının 29.1942 no'lu ve 99 sayılı faturayı mucip 5 metre kaput verilmiştir. Başını kaldırıp minnet ve hürmetle karısına bakmış. "Sen de olmasan Gülsema Hanım." Gülsema kendinden hoşnut gülümsemiş. "Şu kaput bezini de aldım ya, benden iyisi yok. Artık perde işini halledebilirim. Sen de bir şey diyordun Gülizar" diyerek döndüğünde işte ilk kez o zaman kızının Emine derin bir tutku ve hayranlıkla baktığını görmüş. Bir anda herkesin bakışlarını üzerinde hisseden genç kız dalgınlığından sıyrılıp telaşla annesine dönmüş. "Heh, paravan. Bezden artarsa bizim odayı bir paravan yapsak" diyordum anneciğim. Annesinin üzerine takılıp kalmış kuşkulu bakışlarına ne mana vereceğini bilemeden çarçabuk eklemiş. "Artarsa tabii. Artmazsa ne yapalım?" Derin bir şaşkınlık ve kaygı içinde durumu fark eden Gülsema, suskun ve temkinli bir göz hatlarından ileri gitmeyen birkaç ayın sonunda bir hafta sonu hep birlikte Süreyya sinemasında film izlemeye gittikleri gece daha fazla dayanamayıp sessizliğini bozmuş. Bütün gece boyunca kızının her fırsatta Emine yaklaştığını, locada kaşla göz arasında onun yanına oturduğuna ve 2 saat boyunca filmden çok Emine seyrettiğine şahit olunca. Sinemadan çıkmış eve dönerlerken bir ara Emine'nin prensesin kolunda ağır ağır yürümesini fırsat bilip Gülizar'a yaklaşmış ve onunla birlikte adımlarını hızlandırarak grubu geride bırakmış. "Bence Emine, Monsieur Emin demen pek yakışık almıyor" diye girmiş lafa. "Almanlar yüzünden memleketinden kaçmak zorunda kaldığını düşünürsek, her Emin demem daha da yakışıksız olmaz mı?" demiş Gülizar 14 yaşının bilgiçliğiyle. Gülsema anlayışlı bir gülümsemeyle geçiştirmiş bunu. "Elbette, bence en doğrusu Emin dayı demek." "Dayı mı? Ne alakası var anneciğim?" diye itiraz etmiş kız. "Anne tarafından akraba erkeklere dayı demek uygun düşer." "Ama o bizim akrabamız değil ki. Hem o kadar büyük de değil. 1920'li, ben de 28'liyim. Benden sadece 8 yaş büyük birine dayı diyemem. Hiç kusura bakmayın anneciğim." Gülsema derin bir nefes almış. "Anlayamıyorum seni Gülizar. Neden bu meseleyi bu kadar büyütüyorsun?" "Rica ederim anneciğim. Neden büyüteyim? Bence tersine siz büyütüyorsunuz. Hem o benim kendisine Mösyö Emin dememden hiç şikayet etmedi ki." Anne kız arasındaki bu ayaküstü tartışma evin önüne geldiklerinde o gece için son bulduysa da Gülsema, insanın yüreğinde ırsi özelliklerin yanı sıra yazgıların da nesilden nesle aktarıldığı kuşkusu ve tarihin ara sıra üstelik en olmadık zamanları olmadık anlarıyla tekerrür edebileceği korkusu uyandıran bu son derece tuhaf ve platonik aşkın peşini bırakmamaya kararlıymış. Hislerinin annesinin nezdinde açığa çıktığını fark eden Gülizar ise 14 yaşının isyanını ve öfkesini biraz da bu durumdan beslemiş. Emin dayı. Bundan daha saçma bir şey olabilir miymiş? Sanki annesinin Emin'e karşı hislerinden vazgeçmesini ima ettiğini anlamamış gibi. Neden vazgeçecekmiş ki? Emin'in babası Mehmet Selim Gülnihal teyzeyi bırakıp diye mi? Ne yani, bizden öncekilerin yazgılarını yenilemekten başka manası yok muymuş hayatlarımızın? Üstelik prensese bakarsan biraz çapkın bir adammış bu Mehmet Selim. Oysa Jacob Emin nasıl kibar, ne kadar nazik, anlayışlı, hoş ve şefkatliymiş. Alakası yokmuş çapkınlıkla. Bir yıldır aynı evin içinde, etrafında dört döndüğü halde dönüp ona bile bakmamış ki. Ah bir kez olsun baksaymış. Belki, evet belki de yeterince cesur değilmiş. Sinemada o en acıklı sahnede hani kızın atını atladığı gibi hışımla uzaklaşıp giden adamın ardından yalvararak ağlayarak koştuğu sahnede Gülizar da sessizce ağlamaya başlayınca cebinden mendilini çıkarıp uzatması ne kibar ne hoş bir hareketmiş. Sonra antrakta başını kaldırıp salonun tavanındaki yazıları kulağa çok sevimli gelen aksanıyla heceliye heceliye okuması. Gelin görün, tiyatro mektebi edeptir. Edep ne demek diye soruşu. Terbiye demiş babası. Mesela sen edepli bir adamsın. Gülümseyerek teşekkür edişi. Az sonra ikinci yarı başlayıp da ortalık yine kararınca Gülizar bütün cesaretini toplayıp elini üzerine koyduğunda nasıl da yavaşça çekip kurtarmış elini. Niye, ah niye çekmiş ki? Yok yok, besbelli annesi babası sonra prenses oradayken bir avuç locanın içinde çekilmiş elbette. Peki yaz sonunda bir cumartesi günü onu alıp Beyoğlu'na götürüşü? Onun da mı hiç manası yokmuş yani? Ah o gün ne güzelmiş. Önce Tilda pastanesinde limonata içip pasta yemişler. Çikolatalı değil de meyveli pastayı sevdiğini nereden biliyormuş ki? Gerçi harp münasebetiyle zaten memlekette kakao kıtlığı varmış ya, o başka. Sonra Melek sinemasına gitmişler. Neydi filmin adı? Birinci balkon, 25 kuruş, lüks koltuk, iki katıymış ama Emin cömert bir adammış. Hiç tereddüt etmeden 100 kuruşa kıyıp iki lüks koltuk bileti almış, bütün film boyunca yüreğinin ağzında olduğunu anlamış mı acaba? Dizi dizine, kolu koluna öylesine yakınken, filmden sonra da onu alıp doğruca Atlantik büfesine götürmüş. Pasta ve limonatadan sonra pek yiyesi yokmuş ya, Emin üsteleyince nazlanmamış pek. Beyoğlu'na gelip de Atlantik'ten sosisli yemezsen, sosisler affetse, yanındaki turşular affetmez seni. Emin lafa İngilizce girince o da öyle devam etmiş. Nasıl yaptıysa tam orada lafı gediğini koymayı becermiş ama. Anlaşıldı Mösyö Emin. Demek ki Beyoğlu'ndaki mutat köşelerinizden biri de burası. Ya Le Bon, Markiz? Oralara gitmek için biraz daha büyüyüp serpmeyesiniz küçük hanım. Yani oralara daha büyük kızlarla gidiyorsunuz öyle mi? Esrarlı bir gülümseme yayılmış Emin'in yüzüne. Ardından kısa bir tereddüt. Kulağını fısıldar gibi hafifçe Gülizar'a doğru eğilmiş. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Gülizar'ın kalbi yerinden çıktı çıkacak. Hayatımda bana senden daha yakın olan hiçbir kız yok. Göğsünün tam ortasında boğazına dek yükselen çığlığı zorla susturup öyle konuşmuş Gülizar. İnanayım mı? Neden inanmayacaksın ki? Jacob Emin'in yüzünde yine o aynı esrarlı gülümseme. O bakışın, o gülüşün hiç mi manası yokmuş? Zihninde birbirine çarparak uçuşup duran bütün bu soruların cevaplarını alabilmek için birkaç ay daha beklemesi gerekecekmiş. İçindeki tutkulu aşkı, ilk aşkını günden güne büyüten, derin sızılar, bitmeyen iç çekişleri, büyük kuşkularla gelip geçen birkaç ay. Sıcacık bir yaz günüymüş. 1943 yazı. İnsanların her gece Cihan Harbi'nin yüreklere korku salan haberleri uyuduğu günlerden biri. O yaz Gülizar Lise'nin ilk yılını her zaman olduğu gibi sınıfının birincisi olarak bitirince Mösyö Emin'le birlikte yılın ilk deniz banyosu için Caddebostan plajına gitmeye hak kazanmış. Beyoğlu'nun bütün sinemaları, arada binbir ısrar sonucu Le Bon ve Markiz ziyaretleri, Kadıköy'ünde tiyatro, kuş dili çayırında kağıt helva ile limonata, şimdi de birlikte bir deniz banyosu. Günler öncesinden kalp çarpıntılarıyla tereddütler içinde yatıp kalkmaya başlamış Gülizar ve hep hayal etmiş. Birlikte yüzerlerken, sere serpe kumların üzerinde yatarlarken, orada, o vaziyette, hiç olmadığı kadar yakın ve samimi sohbet ederlerken, ihtimaldir ki Emin kaçamak bakışlarla onun çıplak vücudunu süzerken. Sahi, vücudunu beğenecek miymiş acaba? Açık denizde uzun uzun yüzdükten sonra dönerlerken suyun içinde çekingen, ürkek temaslarla da olsa her fırsatta bedenini sevdiğinin bedenine değdirmeye cesaret etmişken, her temasta elektriğe tutulmuş gibi tepeden tırnağa titrerken ve artık kıyıya iyice yaklaşmışken tam orada denizin ortasında durmuş ve dönüp dikkatle Jacob Emin'e bakmış. Duralım mı biraz burada? Bu kez sohbeti İngilizce başlatan Gülizar olmuş. Yoruldunuz galiba küçük hanım demiş Emin hafif alayla. Yok ama söyleyeceğim var sana. Az kaldı çıkalım kururken söylersin olmaz mı? Hem niye İngilizce konuşuyoruz? Gerisini Türkçe getirmiş. Benim Türkçe artık çok iyi. Bunu Türkçe söylemeye cesaret edemem demiş kız sıkıntılı gülümseyerek. Belki orada söylemeye de cesaret edemem. Öyle mi diye duraksamış delikanlı yüzünde aleni bir merakla. Hı. Denizin ortasında kalmış minicik bir sandal gibi titreyerek başını sallamış Gülizar. Sonra nasıl olduysa bir çırpıda çıkıvermiş sözler ağzından. Türkçe ben sana aşık oldum demeye cesaret edemem. Emin önce saklayamadığı bir hayretle durup kıza bakmış. Sonra yavaş yavaş değişmiş yüzünün ifadesi. Hayretin yerini hayranlıkla ışıldayan bir gülümseme aldığında uzanıp kızın ıslak yüzünü okşamış. Çok tatlısın Gülizar. Yazık ki ben senin kadar cesur değilim. Ardından eklemiş. Hadi gel gidip oturalım. Benim de sana söyleyeceklerim var. Havlularını alıp plajın sakin bir köşesine çekilmişler. Gülizar havlusunu, çantasını, terliklerini ne zaman toparlamış, dizleri tiş tiş titrerken Emin'in ardına düşüp o kuytu köşeye dek nasıl yürümüş, hiç bilmeden yürek çarpıntılarıyla kendini yeniden sevdiğinin yanında bulmuş. Çok yakınında ama bir o kadar uzak. Aklında hep aynı ses, çok tatlısın. Yazık ki ben senin kadar cesur değilim. Ne demekmiş bu şimdi? Ben de seni seviyorum ama söyleyemiyorum mu? Ben de seni seviyorum ama beraber olamayız mı? Öyleyse söyleyeceği neymiş Emin'in? 15 yaşın tez canlılığıyla içi kıpır kıpır soluğunu tutup beklemiş. Emin ise dalgın, düşünceli. Nihayet yerleşip oturduklarında ağır ağır bir sigara yakmış önce, dumanını, bakışlarını verdiği yere doğru üflerken Gülizar atılmış. Bana da bir sigara verir misin? Sigara içiyor musun sen diye sormuş şaşkınlıkla. Hiç içmedim ama şimdi bir tane içsem iyi olur demiş kız. Sigarayı yakıp pek içine çekmeden bütün dumanı dışarı savurmuş ne öksürük ne gözyaşı. Emin bir kez daha hayranlıkla bakmış kıza. Yarı İngilizce yarı Türkçe sürdürmüş sohbeti. Senin hamurunda neydi o kelime? Evet fettan. Fettanlık var aslında. Öyle mi diye kıkırdamış Gülizar. Sahi fettan mıyım ben? Olabilirsin demiş Emin hınzır bir ifadeyle gülümseyerek. Bana bir şey söyleyecektin diye sızlanmış sabırsızlıkla. Hı, söyleyeceğim demiş Emin. Ama benim için hiç kolay değil. Hazır ol çünkü senin için de kolay olmayacak. Bugün burada anlatacaklarımı eminim ilk kez benden duyacaksın ve çok çok da şaşıracaksın. Merakını saklamadan kaşlarını hafifçe çatıp olabildiğince ciddi bir ifade takılmış Gülizar. Tamam hazırım seni dinliyorum. Neymiş bu büyük sır? Emin'in yüzünde apaçık bir tereddüt. Sahiden söylese mi yoksa... Belki de sana bunu hiç söylememeliyim. Daha çok gençsin. Yapma Monsieur Emin. Çocuk değilim ben. Unutma az önce sana aşık olduğumu söyledim. Emin seveceğim bir gülümsemeyle bir kez daha yanağını okşamış kızın. Haklısın. Kesinlikle çocuk değilsin ve bu cesur davranışına bir açıklamayı hak ediyorsun. İçine bir korku düşmüş Gülizar'ın. Bak istersen hiçbir şey söyleme. Sadece beni sevip sevmediğini söyle yeter. Ah çok tatlısın diye inlemiş Emin. Evet işte bu yüzden bilmen gerek. Ne? Neyi bilmem gerek diye söylenmiş kız. Öyleyse hadi söyle artık. Ben seni severdim demiş Emin. Sen öyle güzel, öyle yürekli bir kızsın ki ben seni kolayca severdim. Eğer... Monsieur Emin, lütfen eğer ne? Emin'in yüzü birden ciddileşmiş. Bütün hayatım boyunca ikimizin arasında bir sır olarak saklamaya söz verir misin? Benim için çok mühim. Söz verir misin Gülizar? Ben... Evet diye kekelemiş Gülizar. Sonra hemen aynı ciddiyette eklemiş. Sana haysiyetim üzerine söz veririm Monsieur Emin. O halde beni iyi dinle. Seni sevemem güzel kız. Çünkü ben nasıl söylemeli? Gülizar ben senin bildiğin gibi değilim. Soluğunu tutup hiç kıpırdamadan beklemiş Gülizar. Yani ben kadınları sevmiyorum. Yaratılışım böyle. Erkekleri seviyorum. Tıpkı senin gibi erkekleri seviyorum. Bu kez gözleri dehşetle açılmış, dudakları yarı aralık. Öylece baka kalmış Emin'e. Emin'in yüzünde suçlu, rahatsız bir gülümseme. Çok şaşıracağını söylemiştim küçük kız. Cevap vermeden başını yere indirmiş Gülizar, içinde, oralarda bir yerde ne varsa hepsini yerinden eden şiddetli bir sarsıntı. Zelzele mi, fırtına mı, uçurum mu, ne? Tam olarak neymiş hissettiği uzunca bir süre şuursuzca önündeki kum birikintisiyle oyalandıktan sonra Yeniden başını kaldırıp Emine bakmış. Bu kez yüreğinde yangın, yüzünde yaş varmış. Değişemez misin diye kırılmış sesi. Biraz olsun, beni sevemez misin? Emin ilk kez o zaman uzanıp elini tutmuş kızın, sımsıkı kavramış. Geçecek gülüm demiş. Bu acı, bu keder, bu yangın, inan bana bunların hepsi geçecek. Başka adamlar, başka erkekleri seveceksin. Yüzünde mahcup ve hınzır bir gülümsemeyle eklemiş. Hakiki adamlar seveceksin. Sırtını gara, yüzünü karşı kıyılardan esip gelen ve göğsüne kırbaç gibi inen rüzgara vermiş, yıllar önce ilk aşkının, Mösyö Emin'in söylediği o sözleri düşünürken, belki de günlerdir ilk kez gülümsemiş. Hakiki adamlar seveceksin. İlk aşkın o derin hayal kırıklığı, sonraki yıllarda acı, buruk bir tortu olup yerleşmiş yüreğine. Ama öte yandan Mösyö Emin de o günkü sözlerinde yerden göğe kadar haklı çıkmış. Yine sevmiş, neden hakiki olduklarını bilemese de başka adamlar sevmiş Gülizar. Yüreğinde uzun, çok uzun zaman kolay kolay kapanmayan bir yara yeri gibi sızlayan, o günün üzerinden çok geçmeden Emin, İstanbul tarafında kalmasının her bakımdan daha iyi olacağını bahane ederek apar topar Mühürdar'daki evden ayrılmış. Gülizar sevdiği adamın sırrını sevdasıyla birlikte yüreğine saklayıp üzerine 40 kat kilit vurmuş. Bir daha kimseleri sevmeyeceğini ant içerek kendini evde işlere, okulda dersleri verip gönlünü oyalamış bir süre. İçinde hep yapayalnız olduğu hazin ama yine de albenili hayaller kurmuş geleceğe dair. Tıpkı Mösyö Emin gibi bir mimar olmuş düşlerinde, bu kadarla yetinmeyip kadın başına herkeslere parmak ısırtacak kadar muvaffak olmuş mesleğinde. Düşlerine yetişebilsin diye canını dişine takmış, gece gündüz demeden çalışmış, hep daha çok çalışmış. Çiçek çiçek badem, elma ağaçları, sonra akasya ile leylağın o baygın kokusu derken Erguvan'ın moru ve kestane ağacı el ele vermişler, konağın bahçesinde bir güzel bahar olmuşlar yeniden. Ne ki bir kez daha ayrılık tutmuş elinden, baharın boynu bükülmüş. Yüreğindeki yara yerinin sızısı tam bir nebze olsun hafiflemişken, kiracı Hampik Efendi ailesini de alıp çok uzaklara, Amerika'ya doğru yola çıkınca çocukluk arkadaşını Seta'yı kaybeden Gülizar'ın içinde, oralarda bir yerde olduğunu bildiği halde çoktandır aklına getirmediği, musluğu açık unutulmuş o eski, o köhne sokak çeşmesi yeniden tıp tıp damlamaya başlamış. Akasya'nın altında hiç oturmadan, leylakların kokusunu duymadan, başını kaldırıp kestane ağaçları üzerinde dantel motifleri gibi duran o güzelim pembe beyaz çiçeklere bir kez olsun bakmadan, öylece gelip geçmiş bahar. Yeni kiracılar ıhlamurlara yetişmiş. 3 kız 1 oğlan, 4 çocuklu, Karadenizli bir aileymiş. Evin reisi Talat Bey bir müteahhitmiş. Çocukların en büyüğü olan oğlu Galip de hayırlısıyla 2 yıla kalmadan okulunu bitirip babasının yanında çalışmaya başlayacakmış. Gülizar hallerini biraz sonradan görmeye biraz şımarık bulduğu Tijen, Müjgan ve Figen adlı kızlardan pek haz etmemiş. Ama neredeyse 20 yıl önce memleketinden çıktığı halde hala ağır bir Karadeniz aksanıyla konuşan, şişman, neşeli ve anaç bir kadın olan anne Hanife Hanım'ı pek sevmiş. O pırıl pırıl yaz günlerinde sık sık konağın pencerelerinden taşan kristal kahkahaları bir yana, galiba Hanife Hanım'ın sıcaklığı ve anaçlığı biraz Asiye teyzeyi hatırlatmış ona. İncecik bedeninin içinde her daim ağır bir ciddiyet taşıyan annesi ise, dünya yıkılsa dimdik ve mağrur duruşundan vazgeçmeyen anneannesiyle mukayese edince, uzun zamandır etrafında eksikliğini hissettiği bir başka kadın türünün timsali gibiymiş Hanife Hanım. Onun uzağında kalmaya gönlü razı olmadığı için zorlamış kendini, zamanla Tijen, Müjgan ve Figen'i sevmeye de alışmış. Galip'e gelince, o insanı apansız, hazırlıksız yakalayan, iri ve şiddetli damlalar halinde yağan bir yaz yağmuru gibi girmiş Gülizar'ın dünyasına. Her bir damlası apayrı bir su tanesi olup bedeninin bir başka yerinde kendi kendine bambaşka hisler bırakarak akan. Aynı anda hem isyan, hem tutku, hem öfke, hem nefretmiş. Başına gelenin ne olduğunu, nasıl olduğunu hiç anlamadan Galip'te vücut bulan bu tuhaf duygular karmaşasına müptela olmuş. Lakin müptelalar kolay kolay kendi vaziyetlerinin farkına varamazlar ya, kaderin cilvesi mi demeli? Evden ayrılırken söz verdiği gibi arasını oldukça sık tuttuğu moda ziyaretlerinden birinde Mösyö Emin fark etmiş Gülizar'ın halini. Aslında bu Galip'in biraz kibirli ve burnu büyük olduğunu, hem de şımarık. Sonra kendini fazla yakışıklı bulduğunu, babasının üstü açık otomobili, kız kardeşlerini ve onu alıp Fenerbahçesi'nde, Kalamış'ta, Moda'da, Çamlıca'da gezdirdiğini, ama bu arada habire gelip geçen kızlara baktığını, akşamları genellikle tek başına çıkıp gece geç saatlerde eve döndüğünü, bazen de içkili olduğunu, hatta bir defasında ona da viski ikram ettiğini, zannederim pek akıllı olduğunu, içinden çıkamadığı cibir problemlerinde kendisine yardım ettiğini. Evin önünde kuyunun hemen yanındaki çınar ağacına sırf kendisi için bir salıncak kurduğunu, pek roman okumadığını ama uçaklara meraklı olduğunu, hatta bütün milletlerin kullandığı uçakları tek tek model model bildiğini, bir de güzel dama oynadığını ama çok hırslı olduğunu, bu iddialı kibirli hallerinden nefret ettiğini, dışarı çıkarken iki dirhem bir çekirdek giymesinden de nefret ettiğini, durmadan çalışkan çocuk diye kendisiyle alay ettiğini, bir keresinde üzerinde yeşil bir elbise varken iyice yanına yaklaşıp gözlerinin içine baktığını, sonra da senin gözlerin aslında ela değil mi? Ama yeşil giyince yemyeşil oluyor ve çok güzel oluyor dediğini. Aslında mavi mi dese, yeşil mi, onun gözlerinin de çok güzel olduğunu. Bir keresinde Kadıköy'ünden eve yürürlerken nasıl yağmura yakalandıklarını, o zaman Galip'in sırtındaki ceketi çıkarıp başlarının üzerinde tuttuğunu, o hallerinin çok komik olduğunu, birlikte ne çok güldüklerini anlatırken. Döne dolana hep Galip'i anlatırken Mösyö Emin pat diye söyleyivermiş. Sen bu olana fena tutulmuşsun gülüm. Hayır diye ayaklanmış Gülizar. Alakası yok. Tersine hiç hoşlanmıyorum hallerinden. Hem ben ant içtim, artık kimseyi sevmeyeceğim. Ferman çıkardın demek. Ben çok severim. Hani gönül ferman dinlemez derler ya bizim atalar. Yapma Mösyö Emin. Galip'i seveceğim mi demiş demesine. Ya gerisini bir türlü uydurup da getirememiş. İçinde tuhaf bir korkuyla Emin'in yüzündeki o halden anlayan sıcak gülümsemeye baka kalmış. Mösyö Emin'in bildiği kadarını bilemese de Gülizar'ın tuhaf hallerinin farkında olan bir de Gülsema varmış. Kızının hele ki Galip oradaysa öldür Allah Karadenizlerin evinden çıkmadığını, yok orada değilse cama yapışıp gece yarılarına dek bu çapkın delikanlının yolunu beklediğini, iki lafının birinde mutlaka Galip'in adının geçtiğini görünce Gülsema'nın yüreğine de bir korku düşmüş. Bir yıl önce Jakup Emin Badiresi'ni her nasılsa atlattıktan sonra şimdi de bu Karadeniz'de delikandı. Bir genç kızın her daim kendisini koruyup kollaması gerektiğini, yoksa geri geldiğinde erkeğin hayvandan farksız olduğunu bu aklı bir karış havada kıza nasıl anlatmalı?